Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda min إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العظيم.
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek, oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 3 Şehriver 1400, Hicri Kameri 16 Muharrem 1443 ve miladi 25 Ağustos 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar ile Taliban'a meşruiyet kazanması üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı rehberinin İran'ın başarılarındaki konumu, kalıcı itir ve Türkiye gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da son 24 saatte koronavirüsten 665 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı reisinin önerdiği 18 bakan adayı meclisten güven oyu aldı. Rusya, Viyana görüşmelerinin bir an evvel başlamasını istedi. Rusya'da Dünya Orduları Azimut yarışması İran takımının katılımıyla başladı. İran'ın Afganistan Büyükelçisi Abdullah ve Karzai ile görüştü. Taliban, Afganistan'da Türk askerlerine gerek yok açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Son 24 saatte 665 vatandaşımızı da maalesef korona yüzünden kaybettik. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 665 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 39.983 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 104.022'ye, vaka sayısı 4.796.377'ye ulaştı. Virüse yakalanan hastalardan 7.755'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 4.020.844'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Seyit İbrahim Reis'in önerdiği 19 bakan adayından 18'i İran İslami Şura Meclisi'nde güven oyu aldı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in İran İslami Şura Meclisi'ne önerdiği bakan adaylarının güven oyu alması sona erdi. Son raporlar Eğitim Bakanlığı aday gösterilen Hüseyin Bağkoğlu'nun milletvekillerinin gerekli güven oyunu alamadığını, ancak diğer bakanlıklara aday gösterilen 18 ismini meclisten yeterli sayıda oy aldıkları belirtildi. Yeni kabinede bakan olarak yer alacak 18 kişinin ismi şöyle: İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İstihbarat Bakanı Seyit İsmail Hadip, Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handozi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarifur, Kültürel Miras, Turizm ve Esanatları Bakanı İzzetullah Zarkami, Kooperatifler Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Hucet Abdülmeleki, Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Muhammed Ali Zülfikar, Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Şiyani, Tarım Bakanı Seyir Cevat Sadati Nejat, Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, İslam İnşaat ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Seyir Rıza Fatemi Emin, Petrol Bakanı Cevat Oğcu, Adalet Bakanı Emir Hüseyin Rahimi, Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Spor ve Gençlik Bakanı Hamit Rıza Seccadi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zaharova, bir an evvel Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova dün akşam yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda Avrupalı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi yüzünden karşı karşıya kalınan zor duruma işaretle mevcut durumdan tek çıkış yolunun bir an evvel anlaşmanın yeniden canlandırılması için müzakere sürecini yeniden başlatmak olduğunu kaydetti. Zaharova bu adım birçok açıdan Amerika'nın İran'a ve onunla işbirliği yapan üçüncü ülkelere yönelik tek taraflı yaptırımları işlemeye devam ederken nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasını yeniden sağlama çabalarının somut pratik sonuçlar vermemesinden kaynaklandığını anlıyoruz dedi. Sözcü ancak bunun bizi aranan hedeften daha da uzaklaştırdığından ve kapsamlı anlaşmanın sürdürülebilir bir şekilde uygulaması yönünde de koşullar yaratma görevinin giderek daha zor hale geldiğinden endişe duyuyoruz diye ekledi.
Rusya, İran, Vietnam, Laos, Çin, Belarus ve Ermenistan takımlarının katılımıyla dünyada ilk kez azimut yarışması Moskova'da başladı. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinden bir takım bugünden itibariyle 3 gün sürecek Moskova'da düzenlenen azimut, topografi ve operasyonel atıcılık yarışmalarında rakipleriyle yarışacak. İran takım başkanı Albay Muhammed Zavar yaptığı açıklamada 7. Rusya askeri yarışmalarına İran'ın 12 güçlü takımına katıldığını kaydetti. Albay Zavar, dalış, silah efendileri ve deniz kupası dallarına da İran İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi.
İran'dan Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlara eleştiri geldi. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra Irşadi, Suriye yönelik yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlar uygulanmasını eleştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu toplantısında konuşan İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra Irşadi, bazı ülkeler tarafından Suriye'ye yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlar uygulanması, bu ülkedeki insani durumun tehlikeye girmesinin ana nedenlerinden biridir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi en azından hızlı geri dönüş projeleri gibi alanlarda bu tür yaptırımların kaldırılmasını istemiştir dedi. İrşadi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2585 sayılı kararında Suriye halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için tüm üye ülkeleri pratik adımlar atmaya çağırdığını hatırlattı. İrşadi, Suriye krizi barışçıl bir şekilde özellikle devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, iç ve dış işlerine müdahale etmeme ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi başta olmak üzere uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak çözülmelidir ifadelerinde bulundu. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı İrşadi, Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek için yabancı güçlerin koşulsuz şartsız bu ülkenin topraklarını terk etmesine vurgu yaptı. Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik saldırganlığına atıfta bulunan İrşadi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail rejimini Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığına bir an önce son vermeye zorlaması gerektiğini vurguladı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın şiddet ve aşırılığın olmadığı bir dünya inşa etmeye kararlı olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti her zaman çeşitli siyasi ve ekonomik terör ve kör terörizmin hedefi olmuş bir ülke olarak terörden kurtulan herkesin yanındadır, dedi. Sabır Örnekleri Konferansı'nda mesaj gönderen Hatipzade, mesajında 6. Sabır Örnekleri Konferansı'nda uluslararası terör kurbanlarını anma ve saygı günü vesilesiyle size hizmet etme fırsatına sahip olmaktan memnuniyet duyuyorum. Terörden yararlananların yanında yer almak, teröristlere karşı durmak kadar gereklidir çünkü bir terör olayında sevilen birinin kaybı bile diğer kayıplardan daha fazla acı verir ifadesini kullandı. Hatipzade mesajın devamında şunlara ifade verdi. Şu ifadeleri yer verdi. Sizinle birlikte olmak, bu derin ortak insani acıyı konuşmak ve terör mağdurlarını anmak için bir araya geldik. Terörden kurtulanların bu haksızlığa büyük bir öfke duyan ve haksızlığın öfkesini büyük bir adıma dönüştürmek isteyenlerin ağır sorumluluğa dikkat etmeniz. Bu ortak acıya tek başına katlanmak mümkün değil ama küresel bir kararlılık gerektiriyor. İran İslam Cumhuriyeti her zaman bir ülke olarak dünyanın en büyük terör acısını yaşamıştır. İran sürekli siyasi, ekonomik ve terörizm tarafından yaralanmıştır ve hali hazırda değerli deneyimlerle terörden kurtulanların yanındadır. Bu insanların onurlu ruhlarının en iyi hayatlarını kaybetme pahasına kazanılan bir deneyimdir, diye ekledi.
Nizam Maslahatı'nı Teşhis Konsey Sekreteri Muhsin Rıza'yı ekonomik işlerden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığına atandı. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Nizam Maslahatı'nı Teşhis Konsey Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı ekonomik işlerden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı, Yüksek Ekonomi Koordinasyon Konsey Sekreteri ve Hükümetin Ekonomi Kurumu Sekreteri olarak atadı. Muhsin Rıza'yı 1981 itibariyle 16 yıl boyunca İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığı'nı ve 1997'den bu yana Nizam Maslahatı'nı Teşhis Konsey Genel Sekreterliğini yapmıştı.
İran'ın Afganistan Büyükelçisi Bahadır Emiryan bugün bu ülkenin Ulusal Barış Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile görüş davetinde bulundu. Üçlü görüşmede Karzai ve Abdullah Abdullah halkın iradesine dayalı bir sistemin kurulmasına vurgu yaptılar. Taraflar ayrıca ulusal ve uluslararası meşruluğa sahip bir sistemin kurulması çağrısında bulundular. Afganistan'daki taraflar kapsayıcı milli hükümetin kurulmasından söz ederken, pratikte bu bağlamda kayda değer bir ilerleme kaydedilmiş değil ve şu sıralarda Afganistan güç boşluğu yaşıyor.
Taliban yetkilileri basın mensupları ile yaptıkları toplantıda Kabir Havaalanı'na ilişkin olarak Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini fakat havaalanının güvenliği için yabancı askerlere ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Taliban yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını cevaplamak üzere basın toplantısı düzenledi. Kabil'de gerçekleştirilen basın toplantısında sözcü Zebiullah Mücahit soruları cevapladı. Kabir Havalimanı'na dair soruları cevaplayan Mücahit, Türkiye ile ilişkiler kurmak istediklerine dikkat çekerek havaalanının koruması noktasında ise herhangi bir yabancı askere ihtiyaç duyulmadığını vurguladı. Penşir'dekilerin hayatlarının güvende olduğunu da vurgulayan Mücahit, çabalarımız ciddi şekilde devam ediyor. Penşir'de bir çatışmanın çıkmama ihtimali %80'in ve bu sorun büyük ihtimalle kısa sürede çözüme kavuşacak ifadelerine kullandı. Mücahit Penşir'i kontrol eden gruplar tarafından bölgeye götürülen tüm askeri teçhizatın teslim edilmesini istedi. Taliban'ın kapı kapı dolaşarak eski yönetim çalışanlarını aradığı yönündeki iddialara da değinen Mücahit, ülkenin hiçbir yerinde kimse takip altında değil, genel af ilan ettiğimiz için eskiden kalan listemiz yok ve geçmişteki her şeyi unuttuk, dedi. Ordu ve polis kuvvetlerinin Taliban güçleriyle çalışacağını aktaran Mücahit, başkent Kabil'deki büyükelçiliklere güvende oldukları mesajının siyasi ofisleri aracılığıyla iletildiğini Hanım Sattı, Mücahit Türkiye'nin Kabir Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı işletmesi ve ülkede asker bulundurması konusunda Türkiye Müslüman bir ülkedir. Bu ülkenin hükümeti ve halkı ile iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Ancak Kabir Havalimanı'ndaki sorun çözülür çözülmez yabancı askerlere ihtiyacımız olmayacak ifadelerini kullandı. Taliban lideri Mullah Hibetullah Ahunzade'nin nerede olduğunun da sorulması üzerine Mücahit yakın zamanda kendisine göreceksiniz dedi. Mücahit ülkedeki sağlık ve eğitim kurumlarının da faaliyetlerine yeniden başladığını ekledi. Kabil'in kuzeyindeki Penşir, ülkede Taliban'ın kontrolünde olmayan tek vilayet durumundadır. Türkiye, Afganistan'dan göçü önlemek ve güvenliğin sağlaması için kendi sınırlarındaki askeri takviyeleri de artırdı.
Taliban siyasi büro sözcüsü Muhammed Naim, Taliban'ın Rusya, Çin ve diğer komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti. Taliban'ın Katar siyasi büro sözcüsü Naim bu bağlamda yaptığı açıklamada Çin'in Afganistan için iyi komşu olduğunu ve bu ülkeyle ilişkilerinin çok iyi olduğunu kaydetti. Naim ayrıca Taliban'ın İran, Pakistan, Çin ve Özbekistan ile münasebetlerinin bugün ile ilgili olmadığını işaretle bu ülkenin batının aksine Taliban'ın iktidara gelmesinden endişe etmediklerini vurguladı. Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrol sağlamayı başardı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Afganistan'a konuşlandırılmayacağını ve ülke içi çatışmalarda da yer almayacağını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin kongresinde konuştu. Afganistan gündemiyle ilişkin konuşan Putin, silahlı kuvvetlerimizi bir çatışmada konuşlandırmak şöyle dursun, Afganistan'ın iş işlerine müdahale etmeyi planlamadığımızı söylemeye gerek yok dedi. Dönemin Kabil yönetiminin davetine gerekçe göstererek 1979 yılında Afganistan'ı işgal eden eski Sovyetler Birliği 10 yıl süren savaşın ardından 15 Şubat 1989'da ülke topraklarını terk etti. Afganistan Savaşı eski Sovyetler Birliği'nin yenilgisiyle sonuçlandı ve bu tarihten itibaren Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci başladı.
Afganistan'da yönetimi kontrolü altına alan Taliban'ın Amerika'ya ait birkaç uçak, helikopter ve füzeyi ele geçirdiği belirtildi. El Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre Amerika'nın Afganistan'da kullandığı birkaç uçak, helikopter ve füze Taliban güçlerinin eline geçti. Bu gelişmenin Amerikan Savunma Bakanlığı rahatsız ettiğini belirten El Arabiya, söz konusu araçların imhasıyla ilgili bir karar alınmadığını kaydetti. Kaynaklar, Taliban'ın helikopter ve uçakları kullanması zor olabilir, zira pilotları yok. Taliban üyelerinin teknik bakım yapması da mümkün değil ifadelerini kullandı. El Arabiya, Amerika'nın askeri depoların vurulması da dahil operasyonlarla ilgili karar almak için tahliye sürecinin tamamlanmasını beklediğinin de altını çizdi. Dün Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağını bildirmişti. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid de dünkü basın toplantısında Afganistan'dan tahliyelerin yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 9 PKK mensubu etkisiz hale getirildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinden teröristlerin geçişine izin vermeyeceğiz başlığı ile Suriye sınırındaki son operasyonda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerinden Türkiye'ye sızmaya çalışan 9 PKK üyesinin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütleri ile son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar mücadelesine devam edeceği ifade edildi. TRT'de İçişleri Bakanlığı'ndan nakden Irak'ta faaliyet yürüten bir PKK mensubunun güvenlik güçlerince teslim olduğunu aktardı.
Siyonist işgal güçlerinin geçtiğimiz cumartesi günü Gazze sınırındaki gösteriye müdahaleleri sonucu yaralanan Filistinli gençlerden birinin bugün sabah şehit olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampı ahalisinden olan 32 yaşındaki Usame Halid Daic isimli genç aldığı yaraların tesiriyle bugün sabah şehit olmuştur denildi. Filistinlilerin geçtiğimiz cumartesi günü hem Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 52. yıl dönümü münasebetiyle hem de işgal rejimin Gazze'ye karşı uyguladığı insanlık dışı ablukayı protesto amacıyla Gazze şeridinin orta bölgesinde yer alan Gazze şeridinin doğrusundaki kraliçe alanında bulunan dönüş kampında gösteri düzenlenmişti. Göstericilerin sınır terlerine yaklaşmaları üzerine işgal güçleri saldırıda bulunmuş ve 13. 41 Filistinli yaralanmıştı. Saldırıda yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri basın yayın kuruluşları Dubai Havalimanı yakınlarında büyük bir yangın yaşandığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Yönetimi Enformasyon Ofisi bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada yangına işaretle sivil savunma güçlerinin bir plastik ürünleri deposunda çıkan yangını da söndürmeye çalıştığını bildirdi. Açıklamanın devamında olay sonucunun kimse yaralanmadığı ifade ediliyor. Suudi El Arabiye televizyon kanalı ise yangının Dubai Havalimanı yakınlarında meydana geldiğini duyurdu. 2 ay önce de Dubai Cebel Ali Limanı'nda korkunç bir yangın yaşanmıştı. Bu yangında 5 Siyonist mühendisin ölü El Meyaden televizyon kanalı tarafından duyuruldu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Lübnan MTB televizyon kanalı, hükümeti kurmakla görevlendirilen ismi bugün kabine listesini Cumhurbaşkanı'na sunacağını bildirdi. Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Necip Mikati, MTB'nin haberine göre önerdiği bakanlar listesini bugün Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a teslim edecek. Habere göre Mikati'nin önerdiği listede 24 bakanın ismi bulunmakta. MTV ayrıca Adalet Bakanlığı için 2 isim önerdiğini, Cumhurbaşkanı bu isimlerden birini seçeceğini duyurdu. Lübnan, Ağustos 2020'den beri geçici Başbakan Hasan Diab tarafından yönetiliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Tahran-Moskova işbirliklerinin yeni sayfasının açılması etrafında. Tahran ile Moskova arasındaki işbirliklerin yeni dönemi süreci bölge ülkelerinin katılımı ile barış ve istikrar ve çözüm başlıkları ile başlamış bulunuyor. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Koordinatör Yardımcısı ve Rusya Teknik Askeri Uluslararası Yarışmaları 7. Fuarına katılan İran İslam Cumhuriyeti Heyeti Başkanı Said Şabaniyan, Salı günü İrna'ya verdiği röportajda bu hususa değinerek İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki işbirlikleri ve ilişkilerin son yıllarda uygun bir istikamette geliştiğini ve uygun bir karşılıklı güven aşamasına geldiğini, bölgesel ve uluslararası kirli hususlarda anlayış duygusu içerisinde arttığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Koordinatör Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Hükümeti'nin Rusya ile her alanda işbirlikleri artırma doğrultusundaki iradesine değinerek sözlerine şöyle açıklık getirdi. Tahran ve Moskova bölgesel işbirlikleri özellikle de barış ve istikrarın sağlanması ve oluşturmasındaki işbirlikleri ortak işbirliği için yeni bir deneyim süreci ve tabii ki bölge ülkelerinin bölgesel sorunların çözüm sürecine katılımında kapıları aralamıştır. Bu açıklamalara ilaveten İran ve Rusya makamları 2021 sonu ve 2022 başlangıcı arasında bulunan dönemde İran, Rusya ve Çin'in de bulunduğu ortak deniz tatbikatının düzenleneceğini duyurmuşlardı. İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde güvenliği artırma zaruretinden yola çıkarak, tehditlere uygun olarak caydırıcılık gücünü artırma çerçevesinde deniz gücünü artırmaya çalışmıştır. Diğer ülkeler ile ortak tatbikatların düzenlenmesi de İran'ın bölgesel güvenliği güçlendirme stratejilerinden biri olarak görülmektedir. Bu işbirliklerin önemi ise iki açıdan ele alınabilir. İlk boyut güvenlik ve savunma alanında ikili ve çoklu askeri ve savunma işbirliklerinin güçlendirilmesi ve genişletilmesidir. 2 yıl önce İran'ın güneyinde İran, Rusya ve Çin Deniz Kuvvetleri'nin katılımı ile düzenlenen tatbikatlar, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ülkelerinin ortak güvenlik projelerine katılmalarını istediğini gösterdi.
Siyasi meseleler uzmanı Ali İsmaili Erdekani ilişkilerin bu düzeyde olmasının önemi hakkında şöyle diyor. İran ve Rusya birbirlerinin yardımı ile ekonomik ve siyasi ve askeri işbirliğini de geliştirerek Washington'un hedeflerine ulaşmasına engel olabileceklerine ve birbirlerine yardımcı olabileceklerine inanıyor. Amerika'nın diğer uluslararası konulardaki davranışını değiştirme ihtiyacı konusunda fikir birliği de oluşmuştur. İran'ın Batı Asya bölgesinde jeopolitik bir konuma sahip olması ve bu konumu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasında rol oynaması açısından kullanması önemlidir. Dolayısıyla İran'ın Rusya ve Çin gibi büyük ülkelerle askeri ve güvenlik işbirliğini geliştirmesi analistlerin bakış açısına göre özel bir önem ve konum taşıyor. Stratejik Tabyan Enstitüsü İran-Rusya askeri işbirliğinin önemine ilişkin bir analizde şunları yazıyor. Bu işbirliği savunmacı gerçekçilik teorisi temelinde analiz edilebilir. Ortak bir tehdit söz konusu olduğunda farklı ülkeler tehdit kaynağı olan tarafa karşı birleşip kapasitelerini ortak kullanabilirler. Böylece denge sağlamaya çalışabilirler. Amerika tarafından bölgede oluşturulan tehditlerden biri Amerikan askeri güçlerinin İran ve Rusya çevre coğrafyasındaki yoğun varlığıdır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile son dönemde yaptığı telefon görüşmesinde İran ve İran ile ilişkilerin geliştirilmesinin Rusya için büyük önem taşıdığını vurguladı. Aslında İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri güvenlik kabiliyetleri Rusya gibi ülkelerde İran İslam Cumhuriyeti'ne bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlaması için güvenilir bir ortak olarak görmeleri güvenini oluşturmuştur.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise CIA direktörünün Taliban yetkilisiyle görüşmesi etrafında. Washington Post, Salı günü CIA direktörü William Bronson, Taliban siyasi işler başkanı Molla Abdulgani Birader ile gizlice görüştüğünü bildirdi. Bu görüşme Taliban'ın Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden bu yana grup yetkilileri ve Biden hükümeti arasındaki en üst düzey toplantıdır. Taliban siyasi işler başkanı Molla Abdulgani Birader, Afgan başkentinde bulunan en üst düzey Taliban yetkilisidir. Bu toplantı sırasında gerçekleşen görüşmeler büyük olasılıkla Amerikan ordusunun Amerikan vatandaşları ve Afgan müttefik vatandaşlarının 31 Ağustos'a kadar hava yolundan çıkarılma ultimatomunun yönetimiyle ilgili olmuştur. Biden hükümeti binlerce batılı vatandaşı ve Afgan müttefiklerini tahliye etmek ve bu kesimi Taliban'dan kurtarmaya yardımcı olmak için özellikle de İngiltere ve Fransa dahil olmak üzere müttefiklerinden yoğun bir baskı altında bulunmaktadır. Batılı ülkeler güçlerinin çekilmesi için belirlenen ultimatom süresinin uzatılmasını istiyorlar. Taliban sözcüsü daha önce Amerikan askerlerini Ağustos ayı sonuna kadar Afganistan'dan çekmemesi halinde kırmızı çizgiyi aşacağını ve bunun da sonuçlar doğuracağı hususunda uyarıda bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan sorumsuzca çekilmesi ve Kabil havaalanındaki kaos olayları, Amerikan Birleşik Devletleri'ne olan güvensizliğin bir sembolü haline gelmiştir. Ve Washington'un uluslararası imajını özellikle de Avrupalı müttefiklerin nezdinde daha da zedelemiştir. Amerikalı gazeteci Stefan Erlinger ise bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur. Amerikan Başkanı Joe Biden, Afganistan'da kaotik çıkış ve Afgan hükümetinin devrilmesi hakkında Amerikan müttefiklerinden herhangi bir eleştirinin gelmediğini söylüyor. Ancak eleştiriler en azından Avrupa'da güçlü ve sürekli olarak devam etmektedir.
Aynı zamanda CIA direktörü Burns ile Taliban'ın siyasi işler temsilcisi Mullah Abdulgani birader arasındaki görüşme, Amerikan hükümeti ile Taliban arasında istihbarat ve gizli siyasi ilişkilerin olduğunu ve bu görüşmenin bir ilk olmadığını gösteriyor. Bu da Amerika'nın özellikle eski Amerikan Başkanı Donald Trump başkanlığı sırasındaki Doha görüşmeleri öncesinde, sırasında ve sonucunda da Doha Anlaşması'na yol açan süreçte Taliban'ı uzun süredir Afganistan'da etkili bir güç olarak pratikte tanıdığını gösteriyor. Şimdi de Amerikalıların ve Batılıların ve Afgan müttefiklerinin Kabil havalarından çekilmesinin zorlukları göz önüne alındığında Biden hükümetinin Taliban ile son gizli görüşmeler sırasında Amerikan güçleri ve NATO'nun güvenliğe çıkışı için bir tür garanti almak istediği anlaşılabilir. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, daha önce Washington'un Amerikan vatandaşlarının tahliyesi de dahil olmak üzere güvenlik konularında Taliban ile sürekli temas halinde olduğunu itiraf etmişti. Amerika, Afganistan'dan acele ile geri çekilerek ülkeyi eşi benzeri görünmemiş bir krize sokmakla kalmadı, aynı zamanda sözde tüm başarılarını da yok etti. Buna ilaveten Amerikalıların ve onların geri çekilmesi için 31 Ağustos'tan sonra yeni bir süre alınması için tam aciz bir ilişkidir. Amerika ve Taliban yetkilisi arasındaki görüşmenin de ifşa olmasından sonra kendi tutumunu haklı çıkarmaya çalıştı. Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Taliban ile kurduğu bağlarını yeniden teyit ederek bunun Taliban ile resmi ilişkiler veya bu gruba güvenme anlamına gelmediğini ileri sürdü. Buna rağmen bu alanda söylenebilecek tek şey, Amerika'nın 20 yıl kadar mücadele ettiği bir güçle bir masaya oturmak zorunda kalması geçerli gerçeğidir. Bu durum Washington'un Taliban ile gelecekte daha fazla işbirliği yapmasının da girişi ve tabii ki Amerika'nın eski tutumlarından taarruz etmesi anlamına gelir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay mevkidaşı ile Ankara'da gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Yeni tip koronavirüs salgınının başında bakanlıkta bir koordinasyon ve destek birimi oluşturduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Afganistan'daki son gelişmeler üzerine bu birimin bir alt birimini Afganistan'a uyarladıklarını söyledi. Afganistan meselesi iki tarafın arasında konuşulup tartışıldı ve genel bir anlamda şimdi Taliban'ın Afganistan'daki tüm bölgeleri kontrolü altına aldıktan sonra meşruiyetinin ne kadar geçerli olup olmayacağı konusu şimdi tartışılmaktadır. Biz bugünkü sohbetimizde bu konu üzerinde konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz efendim.
Merhabalar.
Efendim şimdi küresel anlamda İhsan Bey, Taliban'ın meşruiyeti söz konusu. Son günlerde özellikle biz haber çevirilerini takip ettiğimizde Taliban özünde değişmese de Batı'ya karşı reklam ve Çin ve Rusya güvenceyle meşruiyet alabilir mi sorusunu defalarca duyduk. Siz Çin ve Rusya gibi büyük güçlerin Taliban'ın meşruiyeti konusundaki etkisini ne kadar önemli buluyorsunuz?
Yani çünkü artık yani iki kutuplu bir dünya var açıkçası.
Evet.
Yani iki kutuplu süreç içerisinde bir yere dayanacaksın. Şu anda iki kutuplunun bir tarafı aslında Rusya'nın yerini de Çin almış bulunmaktadır. Yani Soğuk Savaş döneminden sonra. Şimdi Çin çok önemli bir aktör ve açıkçası Çin Taliban'la uzlaşabilir. Çünkü Çin bugüne kadar Taliban'la herhangi bir kavgası falan bulunmamaktadır. Çin nitekim bazı açıklamalar falan da yapıldı falan. Bu çok önemli. Fakat Taliban'ı değiştirecekler mi? Önemli olan da budur açıkçası. Yani Taliban'ı bir şekilde tanıyacaklar ve bir şekilde Taliban'da ılımlı mesajlar verecekler. Fakat Taliban'ın mevcut olan Afganistan İslam Emirliği'nin reformcu politikaları, yönetsel politikaları ne olacak? Yani komşuları için bir tehdit oluşturabilecekler. Mesela ben çok emin değilim. Yarın öbür gün şimdi İran ve Hindistan için Taliban bir tehdit oluşturabilecek mi, oluşturmayacaklar mı? Ya da Amerika işte Taliban'a tekrar Taliban'ın vermiş olduğu ılımlı mesajlar üzerinden bir ilişkilenip İsrail de buna dahil. Çünkü bugünlerde diplomasi süreci çok yoğun işleniyor. İşte bugün de ABD ve İsrail başkanları bir araya geliyorlar falan. Şimdi bunun önüne nasıl geçebilecekler mi? Ama Taliban'ı tekrardan, evet, Taliban'ı tanıyıp Taliban'ı başka aktörler üzerine, istemediği devletler üzerinden de bir tahakküm oluşturacaklar. Şimdi ondan emin değiliz. Yani dediğim gibi, yani Taliban şu anda her ne kadar bir takım şeyler, reformcu şeyler falan, barışçı söylemlerde bulunsa da şimdi şu da olabilir. Yani yarın öbür gün bu sefer de Taliban Çin'in güdümünde bir şekilde, ciddi bir şekilde kullanılabilir. Çünkü Rusya ile şu aşamada belki bazı ilişkiler geliştirilebilir ama Rusya çok fazla Taliban'ı şu aşamada tanımaz. Çünkü Rusya biraz daha temkinli yaklaşacak ileriki süreçlerde. Çünkü yıllarca Rusya ile savaşıldı ve Rusya bu konuma hemen atlamayacak muhtemelen. Fakat Çin bu kozu eline alacak. Çünkü Afganistan'ın yeniden yapılandırması ve politik olarak da Çin'in o hat üzerinden gelişmesi açısından, yani etkili olması açısından, o boşluğu Amerika'nın yerlerini doldurmak açısından da Çin ciddi ittifaklar geliştirecekler. Ben Çin'in geliştireceğini düşünüyorum ve bu da çok etkili olabilir. Ama şu var, Çin eğer geliştirirse, Çin'in tahakkümü üzerinden gelişirse belki Taliban da bu şekilde değişime zorlanabilir ve olumlu olarak yansıyabilir diye düşünüyorum.
Anladım. Son soru olarak İhsan Bey, şimdi bildiğiniz gibi Türkiye'nin Ukrayna, Kafkasya ve Karadeniz gibi bölgelerde aktifleşmesinin ardından hem Amerika hem NATO ile arasını düzeltmek için başka bölgelerdeki boşlukları onlar adına doldurmak sinyalleri vermiştir ve şimdi Türkiye Batı ile sorunları dengeleyebilmek için Afganistan konusunda da çabalıyor bildiğiniz gibi. Amerika'nın boşluğunu doldurmak mı istiyor sizce orada?
Evet, çok net. Yani hatta Türkiye çok ciddi bir şekilde NATO'da daha fazla söz sahibi olabilmek için, hatta hiçbir analiz yapmadan Kabil havaalanında NATO adına görev yapabileceğini söyledi. Fakat bunu Taliban biraz daha erken sezdi. Erken sezince de Taliban Pakistan aracılığıyla Kabil Havaalanı'nda Türkiye'nin aslında kalamayacağını ve Pakistan aracılığıyla biraz daha bürokratlarla görüşerek Kabil'i çok erken ele geçirdi. Aslında bu fırsatı Türkiye vermedi. Çünkü şurada Türkiye'de de tartışma konusu Sayın Biden ile Sayın Erdoğan arasında aslında böyle bir görüşmenin olduğu söylendi. Türkiye'de mevcut hükümet yetkilileri bunu yalanlasa da ama özünde bu tartışılıyor. Yani Kabil havaalanını falan Türkiye. Çünkü Türkiye'nin amacı daha çok işte şudur. NATO'ya da şunu söyleniyor. Ben de İslam ülkesiyim. Onlar da İslam ülkesi ve ben NATO adına onlara daha iyi uzlaşabilirim gibi bir takım şeylerde tahakkümlerde bulunuyor. Ama bu doğru bir politik analiz değil açıkçası. Şimdi NATO'nun aslında tahribatkar olarak bıraktığı bir takım yerleri yani Türkiye'nin doldurması, orada siper olması ama sadece NATO'da da işte bir söz sahibi daha fazla söz sahibi olması falan çok doğru bir politika değil. Çok yani devam edilmesi gereken sonuca götürebileceğin bir politik durum da değildir. Yani bir siyaset ya da diplomatik durum da değildir. Yani Türkiye'nin ne çıkarı olabilir ama Türkiye biraz daha liderlik vasfında bunu oynuyor maalesef ve halkta da ciddi bir tepki var ve o tepki de devam ediyor. Dediğim gibi yani NATO'nun bir takım yerlerini doldurmak istiyor ve kendisini biraz daha doğrusu karakol haline getirmek istiyor. NATO'nun karakolları haline getirmek istiyor ve bu politika çok doğru bir politika değil. Dediğim gibi Kabil'de eğer Taliban biraz bunu erken fark etti ve Pakistan aracıyla daha çok bürokrasi üzerine bürokrasi ikna ederek aslında kimsenin çok fazla şeyde etkin olabilecek durumunu da pasifleştire Kabil'e erken girince bu biraz Türkiye'nin orada bulunma NATO adında orada bulunma stratejisini de boşa çıkarmış oldu.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim İhsan Bey.
Rica ederim.
Çok sağ olun. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Röportajımızda Taliban'ın küresel anlamdaki meşruiyeti ve Türkiye'nin Afganistan ile ilgili izlediği siyasetleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İran'ın Bereket İlaç Firması Başkanı'nın şimdiye kadar Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon doz koronavirüs aşısının teslim edildiğini açıklaması, Yargı Erki Başkanı Hücretü'l-İslam Muhsin Ece'nin İran'ın dünyada kimliğin genetik yöntemiyle tespit edilme teknolojisine kavuşan 5. ülke olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Amerika'nın desteklediği Suudi Savaş İttifakı'nın saldırılarına maruz kalan Yemen'de her 10 dakikada bir çocuğun yetersiz beslenme ve aşıyla önlenebilecek hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı. UNICEF Direktörü Henrietta Fore, Yemen'deki insani duruma ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne briefingde sadece bu yıl özellikle de Hudeyde ve Mağrib çevresinde devam eden çatışmalarda 1,6 milyon çocuğun yerinden edildiğini söyledi. Yemen'de 11,3 milyonu çocuk, yaklaşık 21 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğuna dikkat çeken Fore, 2,3 milyon çocuk aşırı derecede yetersiz besleniyor, yaklaşık 400 bin çocuk aşırı derecede yetersiz beslenme yüzünden ölüm riskiyle karşı karşıya bulunmakta. Her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme ve aşıyla önlenebilecek hastalıklar yüzünden ölüyor dedi. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilciliği görevini İsveçli diplomat Hans Grundberg'e devredecek olan Martin Griffiths de Yemen'deki kıtlık riskine dikkat çekerek yaklaşık 5 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu söyledi.
İtilat gazetesinde İslam-İran Savunma Bakan Yardımcısı General Şabaniyan'ın İran ve Rusya arasındaki askeri ilişkilerin altın çağını yaşadığını vurgulaması, Korsan İsrail'den talimat alan Mısır'ın Refah sınır kapısını kapatması gibi haberler yer verilirken, Cavan gazetesinde Amerika ve Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen halkına yönelik cinayetlerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Mişah Suudi Koalisyonu'nun Yemen'in petrol ve gaz gelirlerinin %85'inden fazlasını yağmalamasının Yemen'in güneyindeki işgal altındaki topraklarda yaşayan insanların hayatını zorlaştırdığını vurguladı. Mehdi El-Mişah açıklamasını şöyle sürdürdü. Başta Amerika olmak üzere bu işgalci ülkeler Yemen'e yönelik yaptırımları sıkılaştırarak, petrol, gıda ve ilaç gemilerini el koyarak ve ekonomik savaşla Yemenlilerin acılarını artırmaya çalışıyor. Son dönemde gümrük doları ve petrol türevlerinin fiyatını yükseltmek ve ekonomik savaş doğrultusunda ulusal para birimini hedef almak için alınan keyfi tedbirler Yemen'in tüm evlatlarını hedef aldı. Bilindiği üzere Suudi Savaş İttifakı 6 yıldır Yemen'i kuşattığı bir durumda. Yemen için petrol ürünleri taşıyan gemilere el koyuyor. Yemen halkı en kötü yaşam koşullarının içinde ve insani yardıma muhtaç durumda.
Hemşeri gazetesinde İran ve Rusya'nın bölgesel işbirliğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam-İran Savunma Bakan Yardımcısı General Saed Şabanyan, bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve bölgesel sorunların çözümlenmesi için bölge ülkelerinin de katılımı ile Tahran ve Moskova arasında yeni bir işbirliği dönemi başladığını belirtti. Rusya'da düzenlenen 7. Army 2021 Uluslararası Askeri ve Teknik Yarışmaları ve fuarına katılan İran heyeti başkanı General Şabanyan bu açıklamayı yaparak şöyle dedi. Son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin ideal bir yörüngede ve ileriye doğru hareket etmesinden ve bu ilişkilerin ikili, bölgesel ve küresel meselelerde karşılıklı güven ve etki bakımından iyi bir seviyeye gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Devleti ve Silahlı Kuvvetlerinin iradesi Rusya ile tüm düzeylerde işbirliğini geliştirmeye yönelik olduğunu kaydeden General Şabanyan, Tahran ve Moskova arasında özellikle de barış ve istikrarın sağlanması doğrultusunda bölgesel işbirliği, bölge ülkelerinin bölgesel sorunlarını çözmekte katılımları bağlamında yeni bir deneyim ve yeni bir döneme zemin oluşturduğunu vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'nin İran'ın başarılarındaki yeri.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarındaki etkisini ele aldığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın en onur verici faaliyetlerinden biri, ülkeyi bilimsel alanlarda zirvelere taşımak ve bu alanlarda adından söz ettirmektir. Bilim ve teknoloji her milletin ekonomik iktidarının temellerinden sayılır. Her millet ileri bilim ve teknolojiye sahip olup, her servete hem de siyasi zenginliğe kavuşur hem de onurlu hale gelerek eli güçlenir. Bilim ve teknoloji meselesi anahtar önem arz ettiğinden ben bu konuda çok duyarlıyımdır. Ben yine söylüyorum, bilim iktidardır, bilim güçtür. Bu yüzden bilimin peşinden gitmek gerekir. Akademik çevreler, araştırma çevreleri mutlaka bilim üzerinde durmaları gerekir.
Bugünkü sohbetimizi İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin konuşmasının bir bölümüyle başladık. Gerçekten de İslam İnkılabı'ndan sonra İran İslam Cumhuriyeti nizamının gurur duyduğu faaliyetlerden biri çeşitli bilimsel alanlarda yükselişidir. İran bilimsel alanlarda büyük bir ivme ile ilerliyor. Nitekim 2017 yılına dek ülkemizde 300 bin yeni icat kaydedildi. Yine ISI sitesinin verilerine göre İran nicelik bakımından 2016 yılında 17. sıraya yerleşti ve 2016 yılında 43.292 makale yayınlandı. Bundan başka İran en çok referans olarak kullanılan makaleler bakımından dünyanın ilk 25 ülkesi arasında 1. sıraya yükseldi.
Yine her yıl dünyanın en üstün üniversitelerini değerlendirerek sıralayan Uluslararası Times sitesinin 2018 yılındaki değerlendirmesinde İran İslam Cumhuriyeti 18 üstün üniversitesiyle Times'ın uluslararası listesinde 17. sıraya yerleşti ve Türkiye'den sonra bölgede 2. sırada yer aldı.
İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra ecnebilere karşı kendilerini hor gören insanlara onurunu ve bağımsızlığını yeniden kazandırdı ve bu insanlar Allah Teala'ya tevekkül etmek ve kendi gücünü de kullanmakla harekete geçti ve birçok alanda göz kamaştıran başarıları da elde etti. Gerçekte şimdi İran'ın bilim ve teknoloji alanlarında ilerlemesi tüm geçmiş çağlardan farklıdır ki bu da İran halkı arasında bilimsel ve kültürel bağımsızlık düşüncesinin yaygınlaşmasından kaynaklanır.
Saddam rejimi İran'a savaş dayattığından birçok öğrenci cephelerin yolunu tuttu. İran'a gençlerin bilimsel özgüven kültürü, yeteneklerini ve yaratıcı gücünü geliştirdi. Yine İran'da akademik çalışmaların gelişme süreci son 40 küsur yılda çeşitli bilimsel festivallerin düzenlenmesi de özgüven kültürünün geliştiğini gösteriyor.
Öte yandan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin bilim ve teknoloji üzerine vurgu yapması, ülkenin başında bulunduğu dönemde öğrencilere seçkin konum kazandırdı ve İran İslam Cumhuriyeti tıp, nanoteknoloji, nükleer teknoloji, kök hücre, hava uzay ve diğer birçok bilim ve teknoloji dalında muazzam ilerlemeye kaydetti. Bugün İran'ın kök hücre gibi alanlarda kaydettiği ilerleme dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşecek düzeydedir.
İlginçtir ki tüm bu gelişmeler ve başarılar İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin sürekli teşvik ettiği ve desteklediği genç bilim adamları tarafından elde edilmesidir. Nükleer teknoloji alanında İsfahan, Natanz, Arak, Bandar Abbas ve Fordo nükleer tesisleri 2., 3. ve kaçıncı santrifüjlerin yapımı, Arak ağır su reaktörü hepsi İranlı genç uzmanların Ayetullah Hamenei'nin gözetiminde elde ettikleri başarılar. Ve hür ve bağımsız bir millet bir şey irade ettiğinde sulta düzeninin tekelciliği ve çıkardığı engeller o milleti asla durduramayacağını ispat etmiştir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bilim ve teknoloji meselesini sadece bilgi olma, iş alanı açma, teknolojide ilerleme ve maddi yaşama katkı sağlama gibi aşılardan yaklaşmıyor. Ayetullah Hamenei bilim iktidar yarattığına inanıyor ve bu yüzden de ülkenin genç yeteneklerine ve yetkililerinden bilimsel kurum ve kuruluşlara maddi manevi destek vermeye teşvik ederek onları kestirme yollardan zirvelere ulaşma noktasına yönlendiriyor. Burada kestirme yolundan maksat yolu kısaltacak ve insanı en hızlı şekilde hedefine ulaştırmak, yani bilim sınırlarını aşarak yenilikçilik yapmaktır.
Tahran Radyosu.
Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı ve Seçkinler Milli Vakfı Başkanı Dr. Sorun Esettari şöyle anlatıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, bilim ve teknoloji alanlarının yetkilileriyle oturumlarında özel olarak bilimsel ilerlemeye vurgu yapıyor. Ayetullah Hamenei, araştırmacılara yenilikçilik gibi kestirme yollarını da gösteriyor. Yenilikçilik birçok durumu alt üst edebiliyor. Eğer biz normal şekilde savunma alanında tank ve uçak yapmak isteseydik, daha çok uzun bir yolu kat etmemiz gerekirdi. Gerçi ilerleme hızımız harikaydı ama şimdi bakın biri çıkıp hiçbir radar veya hava savunma sistemi tespit ederek vuramadığı bir İHA veya benzeri aracı yapıyor. Neden? Zira yenilikçilik yapmış. Yenilikçiliğin özelliği budur. Yenilikçilik Ayetullah Hamenei'nin sürekli vurgu yaptığı kestirme yollardan biridir. Eğer biz nano ve kök hücre gibi alanlarda öndeysek şu kestirme yolları sayesindedir. Zira bu bilimler yeni bilimlerdir.
Doktor Settari şöyle devam ediyor. Son yıllarda ve özellikle son 20 yılda inkılabın ilk günlerine kıyasla muazzam bir gelişme kaydettik. Bu gelişme çok önemlidir ve esas etkeni de Ayetullah Hamenei'dir. Dr. Settari bu bağlamda ise Ayetullah Hamenei'nin babası ve Hava Kuvvetleri'nin merhum komutanı General Settari'ye yazdığı mektuba işaret ediyor. Mektupta şu ifadeler yer alıyor. Araştırma, Hava Kuvvetleri'nde güçlü temeller oluşturmuştur. Bilindiği üzere araştırma, bilimde ilerleme temelidir. Eğer silahlı kuvvetlerimiz işten bilim ve teknolojiyi benimseyecek olursa, bağımsızlık sadece sözde değil, gerçek anlamda elde edildiğinden emin olunabilir. Ben bunu hava kuvvetlerinde de açıkça görüyorum ve bu alanda da faaliyet yürüten herkese teşekkür ediyorum. Önemli olan inanmaktır. Madem çalışmaya başladınız, işi bitireceğinden emin olun. Ayrıca her yere kadar ilerleme kaydedebileceğinizi de inanırım.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi ülkenin bilimsel sürecinde uzmanların itiraf ettiği üzere işleri kolaylaştıran birçok yasaya destek verdi. Bu yasalara, Startuplara Destek Yasası, Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi Yasaları, Seçkinlerin Stratejik Belgesi, Seçkinler Milli Vakfı Tüzüğü, yine Nano Merkezi, Biyoteknoloji Merkezi, Kök Hücre Merkezi, Hava Uzay Merkezi gibi birçok merkezin kurulması ile ilişkin kararları örnek vermek mümkün. Bu yasaların ve kararların hepsi Ayetullah Hamenei'nin destekleriyle gerçekleşti. Hatta Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcılığı veya Seçkinler Milli Vakfı da Ayetullah Hamenei'nin dirayetiyle kuruldu.
Ve böylece özellikle son 20 yılda İran İslam Cumhuriyeti'nde bilim ve teknoloji büyük bir sıçrama gerçekleştirerek ülkeye büyük getirileri oldu. Şimdi İran, kök hücre araştırmaları ve teknolojileri bakımından dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. İranlı bilim adamlar, kök hücreden beyin ve kemik ve deri ve kalbin hasar gören hücrelerini onarmakta yararlanıyor. Yine Royan Araştırma Merkezi'nde kök hücre yardımıyla klonlama çalışmasını başardı. Nitekim şimdi İran, kök hücre bilimini yerel hale getirdi ve keçi, kuzu ve dana gibi hayvanları klonlamakla adını tüm dünyaya duyurdu.
İslam İnkılabı rehberinin bilim ve teknolojiye yönelik ilgisi, İslami İran'ı tağut rejiminde birkaç asır geride kalmasına yol açan duyarsızlığını telafi ettiği gibi, küresel istikbarın yasak ilan ettiği bilimsel alanların sınırlarını da delmeye başladı. Ayetullah Hamine'yi bu konuda şöyle diyor: "Kat edilen bu yol, onca önemine karşın sadece bir başlangıçtır. Biz hala dünyanın bilim zirvelerinden gerideyiz. Bu zirveleri fethetmeli, bilimin şimdiki sınırlarını en önemli alanlarda aşmalıyız."
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin 8. bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebilir. Yine görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi şükretmenin nimeti artırdığını ve küfran sonucunun da ilahi azap olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Bir sonraki ayette Hazreti Musa aleyhisselam bu emri yerine getirince, hani bir zaman Hazreti Musa da kavmine şöyle demişti: Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlara Firavun'dan kurtuluşlarını hatırlat. Firavuncuları üstün güç ve genelde zalimin elinden ki sizi nasıl kurtardı? Bu Allah'ın günlerindendir. Allah'ın günlerinden bir örnektir. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Öyleyse toplumlar ve insanlar ve kavimler zalim güçlerin elinden kurtuldukları zaman Allah günlerindendir. Ardından Allah'ın genel nidası geliyor. Allah'ın sesi yüksektir. Hani Rabbiniz şöyle bildirmişti. Yani Allah yüksek sesle herkese ilan ediyor ki, nimetlerime şükrederseniz artırırım. Eğer şükrederseniz biz size verdiğimiz o nimetleri gün be gün artırırız, çoğaltırız. Ve andolsun ki nankörlük ederseniz şüphe yok ki azabım pek çetindir. Fakat eğer nimetlere küfreden şükür görevinizi yerine getirmezseniz o zaman orada ilahi azap vardır. Başınıza birçok sorun gelecektir. Sonra bir sonraki ayette konudan genel bir sonuç olarak buyuruyor ki, ve Musa demişti ki, siz de nankörlük etseniz, yeryüzünde kim varsa hepsi de nankörlük etse şüphe yok ki Allah müstanidir ve gerçekten de hamda layıktır. Şükretmenizi söylüyorsak, Allah nimetlerine dikkat edin diyorsak, Allah nimetini unutmayın diyorsak, bu sizin kendiniz içindir. Yoksa Allah Teala'nın ihtiyacı yoktur. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize Türkiye'de yaşanan önemli olayların ana başlıkları ile başlıyoruz.
Taliban'ın resmen Türkiye'den destek istemesi.
Türkiye'nin Haseki'ye toplu saldırısı.
Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 141 general ve amirale yeni görev.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Taliban'ın Katar'daki siyasi büro sözcüsü Muhammed Naim Vardak, başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelerden Afgan halkına ve Afganistan'a yardım etmelerini istediklerini söyledi. Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e kontrolü sağlamasının ardından Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Vardak, Türkiye'nin rolü Taliban'ın yurt içine ve dışına verdiği mesajlar, kadınların ve azınlıkların hakları, yönetimin alacağı şekil, ülkeden kaçanlar gibi pek çok meseleye ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye önemli bir ülke, Türk halkı, Müslüman ve kardeş halk, Türkiye ile tarihi, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz var diyen Vardak, ileride ilişkilere geliştirmek istediklerini ve Taliban'ın Türkiye ile iletişim içinde olduğunu belirtti.
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta 24 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 106'sı bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları. Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bastillo ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yeni tip koronavirüs salgınının başında bakanlıkta bir koordinasyon ve destek birimi oluşturduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Afganistan'daki son gelişmeler üzerine bu birimin bir alt birimini Afganistan'a uyarladıklarını söyledi. Çavuşoğlu bir yandan Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki çalışmaları sürdürürken diğer yandan Türk vatandaşlarının tahliyesi için diğer ilgili kurumlarla yakın işbirliği içinde çaba sarf ettiklerini belirterek bugüne dek Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları diye konuştu. Çavuşoğlu Afganistan'da yatırım yapan ya da taahhüt üstlenen firmaların ve orada şirketlerde çalışan işçilerin olduğunu anımsatırken onların önemli bir kısmı dönmek istemediğini söylediler. Bu sayı sık sık değişiyor. Vatandaşlarımız dönmek istemediğini söylüyor. Sonra dönmek istediğini söylüyor. Sonra tersi oluyor. Dönmek istediğini bize bildiriyor. Sonra vazgeçiyor ifadesini kullandı. Afganistan'da aile kurmuş Türk vatandaşlarının bulunduğunu, onların bu kararlarına saygı duyduklarını dile getiren Çavuşoğlu, aynı zamanda bu vatandaşlara gerekli terkin ve uyarılara da yaptıklarına dikkati çekti. Bakan Çavuşoğlu şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşlarımız var. Diğer taraftan Afganistan'da istikrarın tesis edilmesi için uluslararası toplumla beraber yoğun mesai içindeyiz dedi. Muhterem dinleyiciler, şimdi gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye çok ciddi bir şekilde NATO'da daha fazla söz sahibi olabilmek için hatta hiçbir analiz yapmadan Kabil havaalanında NATO adına görev yapabileceğini söyledi. Fakat bunu Taliban biraz daha erken sezdi. Erken sezince de Taliban Pakistan aracılığıyla Kabil havaalanında Türkiye'nin aslında kalamayacağını ve Pakistan aracılığıyla biraz daha bürokratlarla görüşerek Kabil'i çok erken ele geçirdi. Aslında bu fırsatı Türkiye vermedi. Çünkü şurada Türkiye'de de tartışma konusu Sayın Biden ile Sayın Erdoğan arasında aslında böyle bir görüşmenin olduğu söylendi. Türkiye'de mevcut hükümet yetkilileri bunu yalanlasa da ama özünde bu tartışılıyor. Yani Kabil havaalanını falan Türkiye. Çünkü Türkiye'nin amacı daha çok işte şudur. NATO'ya da şunu söyleniyor. Ben de İslam ülkesiyim. Onlar da İslam ülkesi ve ben NATO adına onlara daha iyi uzlaşabilirim gibi bir takım şeylerde tahakkümlerde bulunuyor. Ama bu doğru bir politik analiz değil açıkçası. Şimdi NATO'nun aslında tahribatkar olarak bıraktığı bir takım yerleri yani Türkiye'nin doldurması, orada siper olması ama sadece NATO'da da İşte bir söz sahibi daha fazla söz sahibi olması falan çok doğru bir politika değil. Çok yani devam edilmesi gereken sonuca götürebileceği bir politik durum da değildir. Yani bir siyaset ya da diplomatik durum da değildir. Yani Türkiye'nin ne çıkarı olabilir ama Türkiye biraz daha liderlik vasfında bunu oynuyor maalesef ve halk NATO'da ciddi bir tepki var ve o tepki de devam ediyor. Dediğim gibi yani NATO'nun bir takım yerlerini doldurmak istiyor ve kendisini biraz daha doğrusu karakol haline getirmek istiyor. NATO'nun karakolları haline getirmek istiyor ve bu politika çok doğru bir politika değil. Dediğim gibi Kabil'de eğer Taliban biraz bunu erken fark etti ve Pakistan aracıyla daha çok bürokrasi üzerine bürokrasi ikna ederek aslında kimsenin çok fazla şeyde etkin olabilecek durumunu da pasifleştirerek Kabil'e erken girince bu biraz Türkiye'nin orada bulunma NATO adına orada bulunma stratejisini de boşa çıkarmış oldu.
Sayın İhsan Kaçar'a teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye ordusu salı günü tekrar Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Haseke eyaletindeki yerleşim alanlarına topçu birlikleriyle saldırdı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre Türkiye ordusu topçu birlikleri ve desteklediği terör grupları Haseke eyaletine bağlı Ebu Rasin ve Tel El Vert kasabaları çevresindeki 8 köyü hedef aldı. Sana'ya göre topçu saldırıları herhangi bir can kaybına yol açmadı. Ancak bu 8 köyün arabalarına, evlerine ve kamu altyapılarına zarar verildi. Bu arada resmi Suriye Haber Ajansı Türkiye'ye bağlı paralı askerlerin Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep eyaletinin kuzey çevre bölgelerinde birkaç köye baskın düzenlediğini, 30'dan fazla sivili kaçırdığını ve onları bilinmeyen bir yere götürdüğünü bildirdi.
Haber kaynakları geçtiğimiz hafta Suriye'nin Halep eyaletinin kuzey bölgelerinde bulunan Afrin bölgesinde çok sayıda sivilin Türkiye ordusuna bağlı aşırılık yanlısı gruplar tarafından kaçırıldığını bildirdi. Yerel kaynaklar Türkiye ordusu komutasındaki paralı askerlere olan Şam cephesi ve Sultan Murat Tugaylarının salı günü Afrin bölgesindeki iki köy sakinlerinden 30'u kadarını kaçırdığını duyurdu. Rapora göre Afrin bölgesindeki iki köy sakinlerinden evlerine düzenlenen operasyonda paralı askerler 30'dan fazla sivili kaçırarak bilinmeyen bir yere götürdü. Kaynaklar kaçırılanların mülklerini korudukları ve evlerine ve diğer sakinlerin evlerine paralı askerlerden korudukları için ciddi şekilde dövüldüğünü, işkence gördüğünü ve hakarete uğradığını kaydetti. Türkiye destekli terör grupları Suriye sınır bölgelerine baskı yapmak ve insanları bölgeden kovmak için varlıklarına ve tarım arazilerine el koymak için kontrolleri altındaki bölgelerde saldırı ve adam kaçırma eylemlerine devam ediyor. Son aylarda Türk ordusu teröristleri desteklemek için defalarca Suriye ordusu askeri mevzilerini Suriye'deki yerleşim alanlarını ve altyapıyı hedef aldı.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 141 general ve amiral görev yerleri değişti. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 85 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 generalin ataması yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre yaşlı orgeneralliği terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine asaleten atandı. Yaşta orgeneralliğe yükseltilen Ali Sivri de Ege Ordu Komutanlığı görevini yeni rütbesiyle sürdürecek.
Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Kor General Yavuz Türkenci, 3. Ordu Komutanlığına, 3. Kol Ordu Komutanı Kor General Kemal Yeni ise 1. Ordu Komutanlığına getirildi. 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Kor General Levent Yergün, 3. Kolordu Komutanı NATO Karakomutanlığı Kurmay Başkanı Kor General Metin Tokel, 6. Kolordu ve 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ise NATO Karakomutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Görev Grubu Komutanı olarak Genelkurmay Başkanlığı emrine, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tümgeneral Sıtkı Varlı, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına, 1. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tümgeneral İlkay Altında Genelkurmay Harekat Başkanlığına atanırken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Sabahattin Kılınç ile Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı da görevlerine yeni rütbeleriyle sürdürecek.
Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı Tümgeneral Rafet Kılıç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığına, Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Fedai Ünsal, Genelkurmay Lojistik Başkanlığına, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tuncay Altu, Milli Savunma Bakanlığı Muharebe ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığına atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre yaşta kor amiralliğe yükseltilen Kadir Yıldız, Güneydeniz Saha Komutanlığı görevine yeni rütbesiyle devam edecek. Genelkurmay Lojistik Başkanı Tüm Amiral İbrahim Öztem, Koçer Kuzey Deniz Saha Komutanlığına, Mayın Filosu Komutanı Tüm Amiral Ayhan Gedik, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığına getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki atama kararlarına göre 2. Anajet Üst Komutanı Kor General Rafet Dalkaran, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tümgeneral Erdoğan Gür ise 2. Anajet Üst Komutanlığına atandı.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 ve çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Thank you.